Ayrım 8.
Vladi kızmıştı. Saatine baktı. 12:37 geçiyordu. Pis telefonlarını daha sonra edersin. Ben önce gerçeği duymak istiyorum. Hiçbir şey unutmadığımı da ekleyeyim. Sadece hayat hikayene yeni bir bölüm eklendi galiba. Haklı mıyım? Sao koltuğuna yaslanıp içini çekti. Eh diyerek kadehini doldurdu. Yanıt ver Sao. Para şimdi nereden geliyor? Uyuşturucu mu? Silah mı? İki adam birbirlerine baktı. Vladi arkadaşının gözlerinden sıkıntılı bir gölgenin geçtiğini gördü. Ardından bunaltıcı bir sessizlik oldu. Sao sonsuzluk gibi gelen bir sürenin sonunda konuştu. Ben asla uyuşturucuya bulaşmam Vladi. Asla. Ama eski ortaklarımın Pakistan ve Kolombiya'da sık sık tatile çıktıkları doğrudur. Yalnız ben gitmedim Vladi. Şu halde silah kaçakçılığı. Çok eski kafalısın Vladi. Sao bir kahkaha attı. Tank, füze, savaş uçağı. Evet ama kaçakçılık hayır. Alır satarım. Çinliler füze mi istiyor? Almatay'a gidip Kazaklarla anlaşma yaparım. Sırplar tank ister. Irak'ın MiG uçakları için yedek parçaya ihtiyacı var. Her istediklerini vermeye çalışırım. Arz talep meselesi Vladi. Piyasa kuralları. Senin koyu bir nefret beslediğin kapitalizm dünyayı fethetti artık. Senin dünyanı belki ama başka bir dünya daha var Sao. Vladi sesindeki kırgınlığı belli etmemeye çalışıyordu. Bir süreliğine batmış olabilir ama yine yükselecek. Bunu senin unutmana şaştım doğrusu. Sıradan insanların onca fedakarlığından sonra. Kumlar insanların üstüne üstüne geliyorsa çekilip gitmek gerek. Eski bir Çin atasözü bu Vladi. Fedakarlık mı? Biz Vietnamlılar bunu herkesten iyi biliriz. Ben 16 yaşımdayken Hanoi'da Komünist Gençlik Tugayı'na katıldım. Bir yıl sonra güneyde savaşıyordum. Bütün yakın arkadaşlarımın öldüğüne tanık oldum. Bir keresinde beni bile ölü sanıp bıraktılar. Enkazın içinde değerli öteberi arayan bir köylü ailesi benim hala soluk aldığımı anladığı için buradayım şimdi. Beni en yakın UKC müfrezesine götürmüşler. Oradan Kamboçya'da bir hastaneye. Sonra da dönüp Saigon'un düşüşünü gördüm. O zaferi hak etmiştik değil mi? Fedakarlıkmış. Bazen buna deyip değmediğini düşünürüm. 2 milyon insan kaybettik Vladi. Ne uğruna? Daha iyi bir gelecek kurmak uğruna mı? Buna artık çocuklar bile inanmıyor ve çok az öğretmen aynı şeyin tekrarlanmaya değer olduğunu düşünüyor. 12 yaşımdaki halimi hatırlıyorum. Köylerimiz, kasabalarımız Amerikalılar tarafından gece gündüz bombalanıyordu. Öğretmenimiz düşürülen Amerikan uçakları hakkında ev ödevleri verdiğinde gurur duyardık. O ölüm ve yıkıma rağmen neden gururlu, hatta mutluyduk Vladi? Çünkü bir şeye inanıyorduk. Bırak yeni dünya piyasasını, eski Doğu Avrupa'da bile köle işçi olacağımızı hayal ettiğimiz için değil herhalde. Demek istediğim, buraya varacağını bilseydik 1975'ten çok önce Washington'la anlaşma masasına otururduk. Amerikalılarla birlikte kaçan bütün spekülatör ve parazitler yavaş yavaş geri dönüyorlar. 30 yıldır savaştığımız sömürücüler. Onun için soruyorum sana. Buna değer miydi? Vladi inandırıcı bir itiraz gelmeyeceğini görerek saldırıyla karşılık vermek istedi. Ya plütonyum kaçakçılığı Sao? Sende ahlaki bir kısıtlama yoktur herhalde. Eğer piyasa kuralları işliyorsa o zaman büyük bir talep olduğunda neden plütonyum da satmayasın? Bombayı herkese ver bakalım. Sen kızgınsın dostum. Vladi lütfen bilerek anlamazlıktan gelme. Ben bir hikat garibesi ya da canavar değilim. Yaşamak için çalışıyor ve iyi yaşıyorum. Hepsi bu. Hanoi ya da Hue'ye dönüp küçük bir kitapçı dükkanı açsaydım, bir parti bürokratı, bir pezevenk ya da sokak satıcısı olsaydım daha mutlu mu olurdum? Bana ellerini kirletmekle kendi boğazını kesme arasında bir yaşam sahası olmadığını söylemeye kalkma. Hayır dostum, ben ne plütonyum işi yaparım ne de kimyasal silah. Benim yaptığım silah işi bunların dışında. Vladi soğuk bir bakışla süzdü arkadaşını. Bana inanıyor musun? Evet dedi Vladi. Sao'nun gerçeği söylediğini hissediyordu. Peki şu anda neden buradasın? Eski Kızıl Ordu hala burada değil mi? Generaller satmak istiyor, ben de almak. Irak'tan büyük bir sipariş var. Ödeme dolarla yapılacak. En azından bir Rus generali Berlin'de kalacak. Sana bunu vaat edebilirim. Saul birden sustu. Arkadaşı çok uzaklardaydı. Vladi bu yüzyılda çaba harcamaya değer bir şey olup olmadığını düşünüyordu. Rus devrimi ve Vietnamlıların destansı direnişi New York borsası önünde diz çökmeyle sonuçlanmıştı. Saul'un sesi düşüncelerini böldüğünde Rusya'da ölenlerin sayısını düşünüyordu. İşte her şeyi anlattım Vladi. Neden sana bir yayın evi almama izin vermiyorsun ha? Olmaz mı? Kitaplar şu anda konserve somon gibi bir meta. Arkadaşın Krista Wolf gibi gidip Amerika'da mı yaşamak istiyorsun? Ha? Onu da ayarlayabilirim. Kaliforniya Üniversitesi'nde dostlarım var. Hayır. Krista kovulmuştu seni namussuz. Dutch yaşarken işlerine geliyordu. O zaman ihtiyaçları vardı. Krista soylu bir vahşiydi. Şimdi Dutch'ta her şeyin ama her şeyin kirli olduğuna inanmak için onu yok etmeleri gerek. Üstelik bunu yapanlar savaştan sonra yeni devletlerini yönetmek için eski Nazilerin binlercesine iş veren insanlar. Nazi savaş kahramanları Luftwaffe'da hala anılıyor. Buradaki her şeyden çifte standardın pis kokusu yayılıyor. Sen hayatını nasıl sürdüreceksin Vladi? Bilmiyorum. İnsan ölene kadar o anki durumunda yaşar. Bugünlerde çoğu insan bunu yapıyor. Benim açımdan bir jungle'da yaşamaya benziyor. Senin de tanıdığın Gerard bu koşullarda yaşamak istemediğine karar verdi. Ve sen Sao, sen öyle değiştin ki. Sen hiç arkadaşsız kalmadın Vladi. Ama o günlerde arkadaşlığın bir anlamı vardı. Şimdi insan birine rastlıyor ve sonra onu sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi gibi bir yana fırlatıp yoluna devam ediyor. Sao gülümsedi. Vladi'yi bu kadar sevmesinin bir nedeni de politik konumunun saçmalığını görmesiydi. Vladi üniversiteden atıldıktan sonra Batı'dan ve Sovyetler Birliği'nden arınmış bir Doğu Almanya hayali bir karabasana dönüşmüş olsa da Sao arkadaşının tarihin kısa süre önce son verdiği diyalektik savaşta çarpışmaya devam ettiğini görüyordu. Ona en çok istediği şeyin Vladi'nin sadece arkasında duran şeyi görmek için bile olsa bakmaya devam ettiği aynayı parçalamak olduğunu söyleyemezdi. Bu adımı Vladi'nin kendisinin atmasını istiyordu. Sana yardım edeyim Vladi, lütfen. Vladi uzun bir sessizlikte dikkatle düşündükten sonra sakin bir tonla konuştu. Benim için yapabileceğin tek şey var Sao. Divanın üzerine uzanmış olan Sao şaşkınlıkla doğruldu. Nedir o? Babam. Onun nasıl öldüğünü ve kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Moskova'daki ilişkilerinle bana KGB arşivlerinden onun dosyasını alabilir misin? Sao sevinçle gülümsedi. Elbette. Alman marka her şeyi satın alabilir. Bugünlerde koca kentler alınıp satılıyor. Sense sadece bir iki kağıt parçası istiyorsun. Sorun değil. Tarih satın almak, emlak satın almaktan kolay. Mafya arşivlerle ilgilenmiyor. İstediğini alabilirim. Yalnız bana ayrıntıları ver. Elinde fotoğraf var mı? Vladi evet anlamında başını salladı. İyi, yarın getir. Bu kadar kolaysa annemin dosyasında alabilirsin belki dedi Vladi. Bari hikayenin tümünü öğreneyim. Anlaştık. Sağ ol güldü. Aklına başka bir şey gelirse lütfen bana haber ver. Son olarak Vladi, rica ederim sana başka türlü de yardım etmeme izin ver. Vladi kalkıp Sao'nun karşısında şakayla eğildi. Yarın görüşmek üzere. Sao arkadaşını kucakladı. Vladi kolları arasından sıyrılırken, sen benim hayatımı kurtardın. Bırak da şimdi ben seninkini kurtarayım diye fısıldadı. Vladi'nin gözleri güldü, hafifçe başını salladı. Bu bir minnet ifadesiydi. Sonra salonun odasından çıktı. Kempinski'den çıkınca kendisini de şaşırtan bir davranışla bir taksiye bindi. Saat gecenin 2:30'uydu. Evine girince soyundu ama o sırada başına korkunç bir ağrı saplandı ve uyku, zalim uyku bir türlü gelmek bilmedi. Önce eski Sovyetler Birliği ve eski Çekoslovakya'daki arkadaşlarını düşündü. Uzun zamandır hiçbirinden haber alamamıştı. Kim bilir kaçı şimdi yeni Avrupa denilen o çılgın dönme dolaptan aşağı düşmüştü. Yeni zenginler. Yeni özgürler. Eski dostlarından herhangi biri bu iğrenç ve karmaşık Findesiklen'in öncülerinden olabilir miydi? 19. yüzyılın sonu ve o dönemin çürümesiyle yozlaşmasını anlatan bir terim. Yoksa onlar da kendisi gibi bu gösteriden uzak kalmayı seçerek iç sürgünler mi olmuşlardı? Önemli olan sağ kalabilmekti. Başını bir battaniye ile örtmek ve bu kirli yağmurun dinmesini beklemek. Sao'dan istediği şey konusunda kuşku duymaya da başlamıştı. Gerçekten daha fazlasını bilmek istiyor muydu? Belki geçmişin korunmuş ve saklanmış olması daha iyiydi. Babası olarak bildiği insanın bambaşka biri olduğunu öğrenmesi neyi değiştirecekti? Bütün bunların anlamı neydi? Hiçbir şeyi değiştirmeyecekti ki. Hayır, değiştirecekti. Belleğin ıstıraf verici işkencesine son verecekti. Yüzyıl lanetliydi ama o yine de bilmek istiyordu. Ne kadar çaba harcasa da geçmiş hiç yaşanmamış gibi davranamaz ve kendisini şimdiki zamandan tümüyle koparamazdı. Kafasının içindeki çelişkiler sonunda onu yorgun düşürdü ve uyuyakaldı. 1913 yılı. Çöküşün arifesinde olan bir imparatorluğun başkenti Viyana'da hiçbir şey değişmemiş sanki. Şehrin sakinlerinde belirgin bir panik yok. Yeni yıl kutlamaları her zamanki kadar neşeli. Strauss valsleri burjuva çevrelerde ve halkın arasında popülaritesini koruyor. Schönberg'in yeni müziğini sadece küçük bir azınlık dinliyor ve sadece günlük gerçeklerden çok uzak bir öncü grubunca benimseniyor ya da öyle görünüyor. Büyük devletler arasındaki yaklaşmakta olan çatışma tüm bunları değiştirecek ama bu Belle Époque 1890-1914 arasındaki dönemde Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıma uğrattığı hayat tarzının doruk noktası. Viyana'sında çoğunluğun yıkıcı bir savaşı düşünmediği de açıkça ortada. İmparatorluğun dış bölgelerinden gelen öğrenciler üniversiteye hala kabul ediliyordu. Ludwig de Lisa'yla böyle tanışmıştı. İkisi de 19. doğum günlerini kutlamamıştı. Lisa arkadaşlarıyla bir kafede otururken Ludwig onun yüz hatlarının bir gülümsemeyle değiştiğini gördü, ardından derinden gelen bir kahkahanın çınlamasını duydu. Kızın güçlü, biçimli bir yüzü, geniş alnı, delici mavi gözleri, topuz yapılmış gür kumral saçları vardı. Siyah bir elbise giymiş, boynundaki ipekli eşarp gümüş bir broşla tutturulmuştu. Ludwig başkasına bakınırken kız onun bakışını yakalayıp kaşlarını çatana kadar gözlerini ayırmadı. Ludwig ilk bakışta yakışıklı sayılmazdı. Gözleri güzel olmakla birlikte biraz kısa boylu ve tombuldu. Lisa'nın mükemmelliyetçi yanı ince ve heykel gibi biçimleri olanları tercih ederdi. Üstelik delikanlının kara saçları seyrelmeye başlamıştı. Lisa onun birkaç yıl içinde iyice kel kalacağını düşünerek başını çevirdi. Ludwig ise ısrarla bakmaya devam etti. Sonra Lisa'yı büyüleyen ve dikkatini yeniden ona yönelten genç erkeğin sesi oldu. Konuşmaya başladığında kişiliğinden yayılan gücü hissetti. Yine de hala direniyor, oğlansa yenilgiyi bir türlü kabullenmiyordu. Böylece bir ömür boyu kadar uzun gelen yorucu kur günleri başladı. Hafta sonları geldiğinde ikisinin de bütün enerjisi ve duyguları tükenmiş oluyordu. Viyana sokakları Ludwig'in gözünde yeni bir anlam kazanmıştı artık. Duygularının yoğunluğu nedeniyle birbirlerine söyleyecek fazla bir şey bulamadan saatlerce yürüyorlar, ayrılma saati gelip çatınca tek kelime bile konuşamamış olarak içlerinden birisinin sessizliği bozmasını bekliyorlardı. Eve dönünce Ludwig kaybedilmiş o günü zihninde yeniden yaşar ve dolaştıkları sokakları hayal ederdi. Lisa şurada gülmüştü. Orada el ele tutuşmuşlardı. Zentral'a yaklaştıkları sırada bir kavga daha etmişlerdi. Kendisi heyecanını bastıramadığından bir şey yiyememiş, Lisa ise kahvesinin yanında pasta ısmarlamıştı. Ludwig daha tanıştıklarının haftasında ilanı aşk etmişti kıza. Lisa direnmiş, sezgilerine bakarak bu erkeğin tehlikeli olabileceğini düşünmüş, bu yüzden onu sevmediğini ve asla sevmeyeceğini söylemişti. Ludwig'in yüzü sararmış ama hiçbir şey söylemeden kalkıp uzaklaşmıştı. Lisa 15 gün saklandı. Birbirlerini görebilecekleri kafelerden uzak durdu, hatta eski sevgilisiyle sıkıntılı bir iki gün geçirdi. Eski sevgilisi onu yeniden ayartmaya kalkışınca Ludwig'i ne kadar özlediğini anladı. Bütün gün onu düşünüyordu. Daha fazla direnmek yararsızdı. Eski sevgilisinden ayrılıp Ludwig'i bulmaya gitti. Bir öğleden sonra Lisa'nın odasında seviştiler. Vakit akşamdı. Sonra gece oldu. Kızın kollarının arasında yatan Ludwig bir şey söylemeye çalışırken Lisa hemen eliyle onun ağzını kapattı. Şşt! Bu gece acıdan söz etmek yok. Neden? Acılı günlerimiz geride kaldı artık. Ludwig yatışmış ama melankolisi tamamen ortadan kalkmamıştı. Yarın ne getireceğini kim bilebilir? Asıl önemli olan bu gece Ludwig. Farz et ki bu gece gökyüzünde birer ilahız. Üzüntü yüklü anılarını maziye gömmüşler, dün ile yarın arasındaki çizgiyi silmişlerdi. Geçmiş adına yakınmak ve gözyaşı dökmek yoktu. Kızın son derece romantik havası Ludwig'i hem şaşırtmış hem ona da bulaşmıştı. Sevinçten uçmuş bir halde gülmeye başladı. Lisa onu dünyaya mutluluğunu haykırmaya hazırlandığı pencerenin önünden çekti. Ludwig kızın gözlerini öperken Lisa, "Kaderin ne getirip getirmeyeceğini düşünüp kaygılanmanın ne anlamı var?" diye erkeğini teselli ediyordu. "Bu seni mutlu mu ediyor?" İkisi de rahatlamış, birbiriyle sarhoş olmuşlardı. Henüz çok gençtiler. Bir değişiklik olmuştu tabii ama Ludwig ne zaman ilişkilerinin yeni ve daha üst bir aşamaya geldiğini düşünmeye başlasa, Lisa aralarında yeni duygusal engeller dikiyor ve içine kapanıyordu. Kendisini ne ona ne de başkasına borçlu hissetmek istiyordu. Çok erkendi daha. Düşünecek zamana ihtiyacı vardı. Birbirlerinden ayrı yaşamaya dayanıp dayanamayacaklarını anlamak için bir iki ay ayrılmalarını teklif etti. "Sana aşık olmaktan korkuyorum Ludwig. Nedenini bilmiyorum. Sadece korkuyorum. Lütfen sabırlı ol." Ludwig ilk önce öfke krizlerine girip hakaretler yağdırdı. Kıza önce anlamadığı Yidiş diliyle, sonra da iyi bildiği lehçe ve Almanca olarak küfürler etti. Derken sakinleştiler ve ayrılmaya karar verdiler. Ludwig insanüstü bir çaba gösterip kızdan uzaklaştı. Bir gece Christina'nın odasındaki toplantı bitip de diğerleri gittiğinde Ludwig derdini kadına açtı. "Kalbimin çevresine tuğladan bir duvar ördüm. Onun topçu ateşi başlamadan önce surlarımı güçlendirmem gerek. Sanırım o benim kalbimi fethetmek değil, sadece surları yıkmak istiyor." Christina durumu çok iyi anlıyordu. Tam bir dinlenme, hava değişimi ve yoğun politik çalışma önerdi. Christina devrimci heyecanın her türlü arzuya baskın çıkacağı tezine yürekten inanırdı. Böylece Ludwig Varşova'ya gitti. Orada yaşlı bir Yahudi matbaacıdan sahte belge ve pasaport yapmayı öğrendi. Ama kalpazanlığın yollarını öğrenmeyi başaramadı. Adam bunun için özel bir yetenek gerektiğini ve ne yazık ki genç adamın bu yetenekten yoksun olduğunu söylemişti. Ludwig bir aylık yoğun eğitimden sonra Viyana'ya döndü. Christina'nın Derjinsk'ten Sovyet gizli polisi Çeka'nın kurucusu istediği sahte pasaportlarla talimatları getirmişti. Ludwig ona kendi eliyle yaptığı pasaportları gururla gösterdi. Christina da onu kutlamayı ihmal etmeden başka acil işler verdi. Ludwig bütün enerjisini içindeki minnet duygusuyla tamamen yer altında yürütülen politik çalışmalara hasredecekti. Christina bir gün "Tedavi yararlı oluyor mu?" diye sordu. Ludwig hiç konuşmadan başını salladı. Lisa ise aradan birkaç hafta geçince Ludwig'i her şeyden çok istediğini anlamıştı. Erkeğini iyiden iyiye özlüyordu. Yaşamından bir ışık çıkıp gitmişti sanki. Eski esprilerini hatırlayıp gülüyor, konuşmalarını kafasında yeniden yaşıyor, mektuplarını baştan sona bir daha okuyor, Her gün yeni bir mektup yazıyor ama bir türlü yanıt alamıyordu. Bir cuma sabahı içinden bir ses Ludwig'in Viyana'da olduğunu söyledi. Bunun üzerine her gün Cafe Central'a gitmeye başladı. Ludwig'in kahveye geliş saatini bildiğinden onu yolda yakalamayı umuyordu. Ancak Ludwig ile diğer dört L'nin gündüzleri kahveye gitmeyi bıraktıklarını bilemezdi. Çok sıkıntılı ve umutsuz olduğu bir gün kahvede akşama kadar kalıp kederini şekersiz kahve ile boğmaya çalıştı. Ludwig belki hala Polonya'daydı. Belki hayal gücüyle gerçeği olmasını istediği gibi kurmaya çalışıyordu. Cafe Central bir katedral örnek alınarak inşa edilmişti. Her tarafta sütunlar vardı. Lisa ön kapının yakınındaki köşe masasında oturur, oradaki iki sütun kendisini gözlerden saklardı. Buradan Christina ile Beşle'nin genellikle oturmayı tercih ettikleri masayı rahatça görebiliyordu. Lisa'yı uzaktan gözlemleyen birisi, güzel kadının durmadan bir şeyler yazdığını görür ve bir yazar olduğunu tahmin ederdi. Aslında kız sadece bir şeyler karalıyor, kaleminin çizdiği dairelerle kafasının içindeki bunalımı kağıda aktarıyordu. Düşüncelere dalmış Lisa toparlanıp saatine bakınca bir küfür savurmamak için kendini güç tuttu. 9'a 5 vardı. Dışarısı karanlıktı. Tam çıkmaya hazırlanırken Ludwig'i Christina ile kol kola içeri girerken gördü. Arkalarından da diğer L'ler geliyordu. Hepsi kahkahalarla gülmekteydi. Lisa öfkeden çılgına dönmüştü. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Öfke, çaresizlik ve kıskançlık ile rahatlama arası bir şeydi hissettikleri. Öyle bir lafa dalmışlardı ki kendisini görmemişlerdi. Topluca her zamanki masalarına oturdular. Lisa Ludwig'in sırtına bakıyor, aynı zamanda duvardaki aynadan yüzünün bir kısmını görüyordu. Ludwig neden üzgün değildi? Christina onları bu kadar güldürmek için ne söylemişti? Aşkın yerini yeniden öfke almak üzereydi. Tam erkeğin dikkatini çekmeden dışarı çıkmayı düşünürken Ludwig birden döndü ve kendisine baktı. Bir an gözlerine inanamayarak bakıştılar. Sonra Ludwig büyülenmiş gibi kalktı, Lisa'nın masasına yürüdü ve karşısına oturdu. Duyguları yüzlerinden okunuyordu. İkisi de konuşamıyordu. Aşklarının ateşi azalacağı yerde ikisini de pençesine almıştı.